Ayrım 25. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 293. Dudaklarına inen bir damla gözyaşını yaladı. Yaz tatilini yeğeni Beppe ile birlikte geçirmesi için taşrada oturan dedesinin yanına göndermişlerdi ve Ağustos'un bunaltıcı bir öğle sonrasıydı. İnsanın su gibi terlediği, uykusunun bastırdığı bir öğle sonrası. Dedesiyle nenesi uyuyorlardı. Onların horultusundan başka yalnızca cırcır böceklerinin sesi duyuluyordu. Beppe ile birlikte balkonda bir esinti bekliyorlar. Ama yaprak kımıldamıyordu. Beppe gidip bir duş yapalım Martino demişti. Banyoya gidip duş yapmışlardı ve güzel bir çocuktu Beppe. Güneşten yanmış, tığ gibi bir vücudu, yuvarlak kalçaları, kötü niyetli gözleri vardı ve kadınların erkeklere baktıkları gibi bakmıştı ona. Bir yanağını okşamıştı. Yanağından sonra omzunu, omzundan sonra karnını. Bu kadar. Ama gece onun yatağında yatmışlar. Gerisi gelmişti. Ertesi gecede, daha sonraki gecelerde. Günah olduğunu nereden bilsindi? Daha 13'ündeydi. Çişini yaptığı silindir biçiminde o garip et parçasının bu işe de yaradığını kimse söylememişti. Papaza göre günah kiliseye gitmemekti. Ayinden önce sütlü kahve içmekti. Ama bir sabah nenesi yataklardan birinin bozulmamış olduğunu görünce, "Yoksa ikiniz aynı yatakta mı yatıyorsunuz?" diye sormuştu. Öyle bir öfkeyle sormuştu ki bu soruyu, hayır demek zorunda kalmışlar ve kiliseye gitmemekten, ayinden önce sütlü kahve içmekten daha büyük bir günah işlediklerini anlamışlardı. Ama korkuya, yüreklerinden hiç çıkmayan korkuya karşın yine de o işi yapmayı sürdürmüşlerdi. O iş adını takmışlardı ve o iş 3 yıl sürmüştü. Beppe'nin başka bir kente gitmesine ve önce Brunella'nın, sonra Lucia'nın, sonra Adile'nin, sonra da Giovanna'nın ona sahip çıkmalarına dek. Giovanna'dan sonra yine erkeklerle yatmaya başlamıştı. Bir burs kazanarak Kahire'ye gittiği yaz, Kahire'de tanıştığı Albert de aynı bunalımı yaşayan genç bir Fransızdı. Başlangıçta yalnızca oda arkadaşlığı etmişlerdi. Birbirlerini avundurmaya çalışmışlardı. Çünkü o da, Albert de eşcinsel olmaktan büyük utanç duyuyorlardı. Eşcinselliği bir hastalık sayıyor, kadın denilen antibiyotikle tedavi edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Kadın denilen antibiyotikle tedavi edemeyeceklerini anladıklarından birbirlerinin kollarına atılarak hastalığı ağırlaştırmamaya özen göstermişlerdi. Ne var ki eşcinsel bir elçilik görevlisi, hani iyi giyinen, bol kokular sürünen, ağzını büzerek konuşan, hiçbir toplantıyı kaçırmayan diplomatlardan biri askıntı olmaya başlamıştı onlara. "Ne zaman geleceksin bana Martino?" Adamla dalga geçmek için soytarı gömlekleri giymeye, kıpkırmızı kazaklarla dolaşmaya, aralarında flört etmeye başlamışlar. Ama bu oyun aynı yatağı paylaşmalarıyla sonuçlanmıştı. Gerçeği kabullenmek zorunda kalmışlardı. Gerçeğe karşı çıkmaktan, bu durumu bir hastalık, pis bir özellik, düzeltilmesi ya da bağışlanması gereken bir yanlış saymaktan vazgeçmişlerdi. Acı acı gülümsedi. Üniversiteyi bahane ederek ertelediği askerliğini yapmaya bu nedenle karar vermişti. Bu nedenle Albert'ten ayrılmıştı. "Hoşça kal güzelim, askere gidiyorum." Beyrut'a gelmek için yola çıkıncaya dek işler tıkırında gitmişti. Kışlada kimseden hoşlanmamıştı. Üniformalar, kılla karışık köpük dolu duşlar, keneflerde yüzen pislikler her türlü isteğini söndürmüştü. Ama yola çıkışından önceki gece Beppe'yi görmüştü yine. Bir rastlantı sonucu kışlanın yanındaki bir sokakta suratsız, iri yarı bir kadın ve sevimsiz iki çocukla birlikte bir otomobilden inerken rastlamıştı ona. Beppe sözcüğünü gevelemişti ağzının içinde. Bir ara baygınlık geçirir gibi olmuştu. Beppe ise hiç sarsılmamıştı. Ne rastlantı? "Martino, karımı çocuklarımı tanıtayım sana." Sanki cırcır böcekli öğle sonrası hiç olmamıştı. Ne de ertesi gece, ertesi geceyi izleyen 3 yıl. Çok değişmişti. Şişmanlamış, gözlerindeki kötü niyet gitmişti. Topluma ayak uydurmayı önemseyen saygın insanlar gibi konuşuyordu. Çok şükür, aile babasıyım artık. İşlerimi yoluna koydum. Sen de evlendin mi? Hayır Beppe. Hala bekar mısın? Hata ediyorsun Martino. Evlilik hem vücudun hem de ruhun gıdası. Çocuk da Tanrı'nın bağışı. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Beppe. Gitmem gerekiyor hemen. Park yasağı olan bir yere bıraktım arabayı. Ceza keserler. Hoşça kal Martino. Güle güle Beppe. Çocukların için kutlarım seni. Ruhsuz, hüzünlü bir karşılaşma olmuştu. Ama bu ruhsuz, hüzünlü karşılaşma bir özlem ateşi tutuşturmuştu. Bu özlemle yola çıkmış, bu özlemle buraya gelmişti. Ve burada herkesten hoşlanıyordu. Herkesten. Güçlü, kendini beğenmiş, erişilmez Akbaba'dan hoşlanıyordu. Yakışıklı, ciddi, gizemli Angelo'dan hoşlanıyordu. Ürkek, alıngan Fransız Bernard'dan hoşlanıyordu. Saf, olgunlaşmamış Stefano'dan hoşlanıyordu. Özellikle de Fifi'den hoşlanıyordu. Fifi, Beppe'nin yeni yetmelik halini çağrıştırıyordu. 3 yıl boyunca birlikte yattığı Beppe'nin. Yüzü onunki gibi pırıl pırıl, kalçaları yuvarlaktı. Aynı sapkın çekiciliğe sahipti. Hep kadınlardan söz ediyordu Fifi. Kadın, bacaklı kocaman posteri o getirmişti. Ondan da tıpkı Beppe'de olduğu gibi sapkın bir çekicilik yayılıyor, zaman zaman elini uzatıp ona dokunmak isteğini bastırmak için yumruklarını sıkmak zorunda kalıyordu. Birisi sezecek olsa felaket olurdu. Dile düşer, Şamaroğlan'ına dönerdi. Martino yanan göz kapaklarını kırptı. Ağlamak isteğini bastırdı ve ürperdi. Fifi yatağa eğilmiş uyuyup uyumadığına bakıyordu. Martino, uyuyor musun? Hayır, ne var? Gaspare haklıymış. Hiç kıpırdamıyor bu dalga. Ben de beceremedim. Sen dene bir de. Ben mi? Evet, sen. Para vermemiş olman önemli değil. Sıramı sana veriyorum. Ama ben... Uzun etme Martino, hadi yürü. Hadi diyorum sana. Kabullenmiş gibi görünmekten başka çare yoktu. Ayağa kalktı. Lady Godiva'nın yarı karanlıkta sırtüstü yatmakta olduğu banyoya gitti. Ayrılmış bacakları, yana açılmış kollarıyla aman diler gibiydi. İncelmiş, küçülmüştü sanki. Hava mı kaçırıyordu yoksa? Yerden kaldırıp duvara dayayınca başı öyle insansı bir hareketle doğruldu ki durup ona bakmaya koyuldu. Tuhaf şey, gecenin karanlığında ve bu durumda şişirilmiş bir bebeğe benzemiyordu. Gerçek bir kadını andırıyordu. Soluk alıp veren bir kadını. Niçin mi? Çünkü yeşil hat boyunca top ateşi vardı ve patlamalardan yansıyan ışıklar üstüne düşerek soluduğu izlenimini uyandırıyorlardı. Belki de saçının kâkülleri yüzüne düştüğü, kâkülün altındaki çizgi gözler gerçek göze, minik burun çıkıntısı gerçek buruna, ağız yerindeki edep dışı delik gerçek ağza dönüştüğü içindi. Başı salladı. Hayır, gerçek bir kadın izlenimi uyandırması, gerçek bir kadın olduğuna inanmak istemesinden kaynaklanıyordu. Usulca ayakları bitiştirdi, kolları yerine getirdi. Sonra yanına oturdu. Fısıldayarak konuşmaya başladı onunla. Görüyorsun, Fifi bile anlamadı. Hadi yürü dedi. Kimse anlamadı. Kimse kuşkulanmıyor. Zaman zaman avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Tekerleyim ben. Bugün Charlie'ye söylemeye kalktım. Cipte giderken bir ara, Martino, bir derdin varsa söyle dedi. Var demek geldi içimden. Asık suratlı, pos bıyıklı da olsa Charlie tam bir ana gibi. Ama o gücü bulamadım kendimde. Hiçbir derdim yok sağ olun diye mırıldandım ve yoldan geçmekte olan bir kıza bakar gibi yaptım. Hep bakar gibi yapıyorum. Hep. Dile düşmekten, Şamaroğlan olmaktan korktuğum için değil, ibnelerden tiksindiğim, iğrendiğim için. Evet, tiksiniyorum. Her şeyleri rahatsız ediyor beni. Seslerinin tınısı, oturup kalkmaları, yürümeleri, benim bir kusur, bir rahatsızlık, bir hastalık saydığım özelliklerini dışa vurma biçimleri. Kendilerini bir şey sanıyorlar. Kendini beğenmiş, taşkın oluyorlar. Benim kusur, rahatsızlık dediğim özelliklerini gizlemiyorlar. Benim hastalık dediğim şeyden utanmıyorlar. Tersine gösterilerde pankartlara döküyor, yasalara geçiriyor, mafyaları aracılığıyla yönlendiriyor, ideolojileriyle yüceltiyor, sinema ve TV ile tanıtımını yapıyor, kerhanelerde paraya dönüştürüyorlar. Bunu söyleyecek olursan kıyameti kopartıyorlar. Kendilerini kurban yerine koyuyor, sizi yobazlıkla suçluyorlar. Michelangelo'nun adına bile sarılıyorlar. Sanki David'i kendileri yontmuş, Sistina kapelasını kendileri boyamış, sanki eşcinsellik dahilik göstergesiymiş gibi. Oysa yetersizlik göstergesi. Fallus'a tapındıklarını söylerdi Albert. Fallus adına düşünür, davranır, yaşarlar. Ey Godiva, tekerlek olup da tekerleklerden tiksinmenin ne demek olduğunu bilmezsin. Ama tekerlek olup da tekerleklerden tiksinmekten daha beter bir şey de var, biliyor musun ne? Bir tekerleğin askere gitmesi. Niye biliyor musun? Çünkü askerlerin fallus tutkusu daha da köklü. 13'üme bastığımda çişimi etmekten başka bir işe yaramadığını sandığım silindir biçimindeki o et parçası askerlerin bayrağı. Fallus tanrıları. Adı dillerinden düşmüyor, ikide bir ağızlarından dökülüyor. Her orduda, her dilde. Sikerim, sikmişim, siktiğimin, siktir ol. Taşaklar da. Erkekliğin yürekli olmanın simgesi, taşaklı olmak. Erkeklikle yürekliliği eş anlamlı sayıyorlar. Sanki yüreklilik yalnızca erkeklere özgüymüş gibi. Üniforma bu erdemin simgesiymiş gibi. Askerlik insanı adam eder derler, yalan. Adamla demek, istedikleri erkek. Senin adam olmanı değil, erkek olmanı amaçlıyorlar. Oysa ben erkek olamam. Beni erkek yapamazlar. Erkek olmak umurumda bile değil. Çünkü erkek olmak istemiyorum. Godiva, insan olmak istiyorum. Eşcinsel olmak, insan olmamak anlamına gelmez. Erkek olmamak anlamına gelir. Erkek olmasam da insanım. Güzellikten, iyilikten, yüreklilikten anlayan bir insan. Çirkinlikten, kötülükten, alçaklıktan tiksinen bir insan. Düşünmeyi, duymayı, sevinmeyi, üzülmeyi bilen bir insan. Seninle sevişemeyen erkeklerden daha insan bir insan. İstesem becerebilirim ben, inan. Seni cırcır böcekli öğleden sonranın Beppe'si ya da Kahire'de sevdiğim Albert ya da yeni cami yakınlarındaki evde kütüphanenin minyatürlerini gösteren Adile'nin yerine koymam yeter. Ne diyeceğim biliyor musun? Şu fallus hayranlarına, fallusu tanrılaştıranlara güzel bir ders verelim ikimiz. Uykularından uyandıralım, düdüğünle kulaklarının pasını giderelim. Ve Martino büyük bir istekle Lady Godiva'ya döndü, kollarının arasına aldı onu. Sevgilim, ama hiçbir şey bulamadı zavallı Martino. Çünkü o konuşurken göbekteki tapa hava kaçırmayı sürdürmüştü. Gerçek bir kadın, soluk alıp veren bir kadın yerine koymaya kalktığı şişirilmiş balon yerine plastik pijamaya tutturulmuş sarı kâküllü bir perukadan başka bir şey yoktu kollarının arasında. Sen de mi beceremedin diye takıldı 4. karavanayı yorumlamak için 40 dakikadır uyumamaya çalışan Fifi. Hayır diye yalan söyledi Martino usulca. Yarın sıra Stefano'da, dibini bulur o. Varoluşun bu küçük acımasızlıklarının eşliğinde cuma günü geldi. Çıkmaya hazır yangına bir bidon benzin, herkesin yazgısına, tutuşturulmaya hazır bir dinamit fitili etkisi yapan o çetin cuma. Saatlerdir yağmur yağıyordu. Kırmızı toprağı pembe bir çamur gölüne dönüştüren, sokakların asfaltına kaygan bir pembe çamur örtüsü bulaştıran inatçı, yoğun bir yağmur. Kendisini müzenin yakınındaki küçük otele götürmekte olan takside Angelo tırnaklarını kemirerek düşünüyordu. Sevgi, dostluğun taban tabana karşıtı bir duygu olamaz mıydı? Belki. Belki sevgi düşmanlığı, dahası tiksinmeyi içeriyordu. Belki de seviyordu onu. Bilmeden, istemeden seviyordu. Seviyorum onu. Böyle olmalı. Çünkü onu öyle karalara bürünmüş gördüğümde daha önce hiç duymadığım şeyler duydum. Gino'nun kendisinden, bizden daha mı önemli olduğunu sorduğunda karşılık vermekte zorlandım. Başı dimdik, kayıplara karıştığında peşinden koşmak, özür dilemek, Noel gecesini onunla birlikte geçireceğimi söylemek istedim. Belki hep sevdim onu, belki hep yalanlar söyledim kendime. Belki beni korkutan, beni benden alacak bir sevgiye karşı kendimi savunmak için böyle davrandım. Ondan ayrılamayışımı, bu gece bile bunu yapmaya hazır olmadığımı nasıl açıklayabilirim başka türlü? Evet, hazır değilim. Gerçek bu. Gerçek mi? Hangi gerçek? Gerçek bir varsayımdır. Birçok gerçeklerden oluşan bir görüştür. 2 artı 2'nin kaçınılmaz olarak 4 etmediği, 4 artı 4'ün kaçınılmaz olarak 8 etmediği, 5 artı 5'in ancak ondalık sistemi kullanırsak 10 ettiği matematikte bile gerçek yoktur. Cino gibi iki elinde üç parmağı olan bir Merih'le ancak altıya kadar sayabilir. Onun için yedi yoktur. Ya da ancak altının katı olarak vardır. Sekiz, dokuz, on da onun katları da öyle. Bu nedenle bu Merihli için iki artı iki yine dört eder. Üç artı üç yine altı eder. Ama dört artı dört sekiz etmez. Bizim on ikimize eşit bir şeydir. Merihlinin altısı bizim onumuza eşdeğerdir. Altıdan sonra bizim on birimize eşdeğer bir kat kullanması gerekir. Altı bir diyelim buna. Neler saçmalıyorum? Tozutuyor muyum yoksa? Hayır, düşüncelerimi ondan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ondan kurtulmaya, ondan ayrılmaya hazır olmadığımı söylemeye çalışıyorum. Zaman kazanmaya, kendi gerçeğimi aramaya çalışıyorum. Altı parmaklı bir Merihli'den, bir matematik probleminden yardım umuyorum. Cino'ya anlatmalı bu problemi yarın. Hoşuna gider. Demek kuyruklu bir Merihli olacağım ben de. Parmaksız biri için ne güzel avuntu. Kuyruklu değil Cino, altı parmaklı. Ama altı parmak on parmak demek onun için. On mu demek? Ne salakça laflar bunlar. Benimle dalga geçmeye mi geldin Angelo? Ne salaklığı, ne dalga geçmesi Cino. Bir matematik problemi. Problemi kavramak için bizim sayı sistemimizin on üzerine kurulu olduğunu anımsayacaksın. Ama on, değişmez bir gerçeğin karşılığı değil, bir varsayım, bir görüş. Altıdan on bire, başka bir deyişle bizim 11'imizin karşılığına geçmen yeter. Hesap böyle sürüp gider. Peki ama 10 yoksa 11 de olmaz, öyle değil mi? 12'de, 13'de, sonrası da olmaz. Hem olur hem olmaz Cino. Biz çözümü 11, 12, 13 demekte bulmuşuz. Merihli de belki 61, 62, 63 diyordur. Şimdi anlamaya başladım. 14 yerine 64, 15 yerine 65, 16 yerine 66. Merihli için 6 artı 6, 6 6 eder. Bizim 16'mız, doğru mu? Aferin Cino, kavradın. Evet, anladım. Ondalık olmayan bir sistemle benden 12 yumurta satın alacak olsan, sana 18 yumurta verip 12 yumurta parası alacağımı da anladım. Başka bir deyişle 4 parmağımdan olduğum yetmiyormuş gibi 6 yumurtadan da oluyorum. Katmerli kazık. Başını salladı. Merihli öyküsü anlamsızdı. Ertesi gün Cino'nun yanında olmayacaktı. Ertesi gün Ninet'le birlikte olacaktı. Çünkü sevgi ile dostluk aynı şey değildi. Çünkü sevgi dostluğa taban tabana karşıt bir duyguydu. Düşmanlığı, dahası tiksinmeyi bile içerebilen ve kimi kez de içeren bir tutarsızlıktı. Bundan kuşku duymuyordu artık. Bu tutarsızlığa gerekseme duymasa da, uymasa da, ayak uydurmasa da kurtulamıyordu ondan. Yavaş yavaş benliğini ele geçirmiş olan iticilik ve çekicilik, öfke ve sevecenlik, sevme ve tiksinme karışımı bir mazoizm olmaksızın yaşamını sürdüremiyordu. Sürdüremiyordu çünkü ağzını ancak "Let us make love" demek için açan o budala güzelini, kimliğini gizleyen, ciddi bir konuşmanın orta yerinde çıldırmış gibi kahkahalar atan o gizemli yaratığı gerçekten de seviyordu. Çok düşünüyoruz. Düşünmek kötüdür. Sevmek mastarının anlamı ne olursa olsun, evet, onu seviyordu. İstekten de olsa, isteğin ötesine geçen bir sevgiden, dostluktan yoksun da olsa, Cino ile dostluğuna çok benzeyen, tabur papazının sözünü ettiği sevgiyi çağrıştıran bir sevgiyle seviyordu. Bu gece ayrılmaktan söz edemeyecekti ona, tersine bütün bütüne teslim olacaktı. Otele varınca onun gelip gelmediğini sormadı bile. Kapıcının uzattığı anahtarı alıp asansöre yöneldi ve odaya fırtına gibi daldı. Ninet, yanıt sessizlik oldu, gelmemişti. Telaşa kapılmadı, düş kırıklığını hemen bastırarak beklemeye koyuldu. Nasıl olsa 5 dakikaya kalmaz çığlıklar atarak gelirdi. Ama 5 dakika geçti ve gelmedi. 15 dakika, 30 dakika sonra da gelmeyince telaşlanmaya başladı. Bir kaza kurşununa kurban olmuş, yaralanmış mıydı yoksa? Hayır, olamazdı. Bugün hiç ateş açılmamıştı. Tüfek sesi bile duyulmamıştı. Niye gelmemişti öyleyse? Olacak şey değildi. Başı dimdik uzaklaşmadan önce cuma gecesi aynı saatte aynı yerde demişti. Saatine baktı. 8:45 geçe geçiyordu. Neredeyse 9 olmuştu. Yataktan kalktı. Odayı arşınlamaya başladı. Durdu, oturdu. Yine oturup yine kalktı. Geldiğini görebilmek umuduyla pencereye gitti. Balkonun parmaklıklarına dayandı. Hayır, görünürde yoktu, gelmiyordu. Karanlıkta seçebildiği tek şey hükümet yanlısı bir zırhlı araç koluydu. Kuzeydoğu'dan gelip müze ile hipodrom boyunca Çamlık'ın kuzey kanadında uzanan Abdullah Ağa Bulvarı'na doğru gidiyorlardı. Bir gece tatbikatı mıydı? Kışladan kışlaya birlik aktarım mıydı? Bir iki saniye düşündükten sonra balkondan dönüp yine odayı arşınlamaya koyuldu. 9, 9.15, 9.30. 9.30'da iç sıkıntısı dayanılmaz oldu. Ne yapacağını bilemediği için aşağıya indi, kendisi için bırakılmış bir haber olup olmadığını sordu kapıcıya. Kapıcı eliyle alnına vurdu. Özür dilerim. Madamın gelip sizin için bir mektup bıraktığını söylemeyi unuttum. Kendisi mi geldi? Evet, mösyö. Sizin hemen ardınızdan büyük bir telaşla. Buyurun mektubu mösyö. Mektubu kaptı. Şaşırmıştı. İnanamıyordu. Zarfı açtı. İçindeki fil dişi renkli iki kağıdı çıkarttı. Çok uzun bir mektuptu. Çok düzgün, güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Ve "Sevgilim, birisi sana bunu çevirir" diye başlıyordu. Devamını okumaya çalıştı. Yalnızca kimi cümle bölümlerini, kimi sözcükleri anlayabildiğini görünce vazgeçti ve öfkeyle üzgün bir biçimde kendisine bakmayı sürdüren kapıcıyı haşladı. "Odada olduğumu söylemediniz mi?" "Evet, mösyö, elbette ama..." "Ana Araf, biliyorum, Ana Araf" dedi. "Yine de bana haber vermeliydiniz hemen. Haber veriyordum ama engelledi. Kendisi gittikten sonra size haber vermemi istedi." "Başka ne dedi?" "Hiçbir şey mösyö." "Ağlıyordu." "Ağlıyor muydu?" "Evet, ağlıyordu." Dengeli yürüyemeyen bir sarhoş gibi otelden ayrıldı. Yağmur dinmiş, hükümet yanlısı zırhlı birlik Abdullah Ağa Bulvarı'nda durmuştu. 105 milimetre toplu bir düzine M48, 106 milimetre geri tepmesiz toplu bir o kadar ciple içlerinin asker dolu olduğu anlaşılan 10 kadar zırhlı araçtan oluşuyordu. Motorlarını durdurmuş, burunlarını Nasır Bulvarı'nın uzantısı olan 22 Kasım Bulvarı'na çevirmişlerdi. Sessiz hareketsizliklerini ne bir gölge ne bir gürültü bozuyordu. Bir gece tatbikatı ya da kışladan kışlaya asker aktarımı değil de kule sorunuyla bağlantılı bir girişim miydi yoksa? 8. Tugay, Fransızların yakında terk edecekleri kuleye yerleşmeye mi hazırlanıyordu? Dün gece Akbaba'nın odasından çıktığında Charlie çok sinirliydi. "Haber vermeyecekler, haber vermeyecekler" diye söyleniyordu. Kim haber vermeyecek diye sorduğunda kükremişti. "Fransızlar, kuleden söz ediyorum, Akbaba'dan. Gitmeden önce haber vereceklerini sanıyor Akbaba. Yanılıyor. Yalnızca hükümet yanlılarına haber verecekler, göreceksin. Noel'den önce nasıl bir kıyamet kopacağını." Ağızları örtülü olsa da ateş etmeye hazır izlenimi uyandıran toplara bir göz attı. İçgüdüsel olarak 8. Tugay'ın Sabra'yı işgal etmeye, kuleyi almaya hazırlandığı sonucuna vardı ve içinden bir an orada kalıp ne olacağını görmek isteği geçti. Ama mektubu çevirtmek, Ninet'in niçin gittiğini, kapıcının kendisine haber vermesini niçin engellediğini öğrenmek sabırsızlığı ağır bastı. Bir taksi durdurup bindi. İtalyan karargahına son hızla. "Bu gece çok tehlikeli bir gece," yanıtını verdi gaza basan şoför. "Sokakları çamur deryasına dönüştüren yağmur nedeniyle mi, yoksa 105 milimetre toplu M48'ler, 106 milimetre toplu cipler nedeniyle mi böyle dediği belli değildi." 25. ayrımın sonu. Sayfa 302.